Erişilebilir finansal özgürlük eğitimine hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün günlerden 2 Ocak 2025 Perşembe. Bugünkü eğitimimizde sizlerle bireysel emeklilik sistemini işleyeceğiz. Tabii bu konuları bize doğrudan Cuma Köse anlatacak. Kendisi bugünkü konuğum. Cuma hoş geldin.
Hoş bulduk. Herkese merhabalar.
Kendini bir kısaca tanıt istersen.
Tabii tanıtayım. Ben Cuma Köse, 26 Nisan 2002 Şehitkamil Gaziantep doğumluyum. Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünden mezun oldum. Şu anda Gaziantep Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nda memurum. Ve bugün sizlerle birlikte bireysel emeklilik sistemini işleyeceğiz. Az önce de belirttim ki aslında ben bireysel emekliliğin bir satışını yapan bir insan veyahut da bununla ilgili üst kademede doğrudan bu iş yapan bir insan değilim, ama ben de sistemin içinde bulunduğum ve bu konuyla ilgili araştırmalar yaptığım için bazı bilgilerimi sizlere aktarmak için buradayım. Hepinize merhabalar.
Tamamdır Cuma. Zaten deneyimlerini paylaşacaksın şimdi. Bir sıkıntı olmaz.
Evet, evet.
O zaman sana kolay gelsin diyorum. Ben sözü sana bırakıyorum.
Evet, tekrardan herkese merhabalar. 2025 yılına da girdik. 2025 yılının herkese hayırlı olmasını temenni ediyorum öncelikle. Sesimizin sizlere ulaştıran ve bu eğitimlerden yararlanmamızı da sağlayacak olan Engelsiz Erişim Derneği'ne de çok teşekkür ediyorum öncelikle. Arkadaşlar, bugün bireysel emeklilik ve otomatik katılım sistemi üzerinde duracağız. Bireysel emeklilik ve otomatik katılım sisteminin öncelikle bir tanımını yapmak gerekiyor. Bireysel emeklilik nedir? Oradan başlayalım. Arkadaşlar, bireysel emeklilik her ay belli bir tutarlılıkta katkı payı yatırdığımız, devletin de bize %30 katkıda bulunduğu, aynı zamanda bizim belirlediğimiz veya emeklilik şirketinin belirlemiş olduğu fonlarda yatırımlarımızın değerlendirildiği bir sistem. Bu bir yatırım sistemi değil aslında. Bu bir emeklilik sistemi ve 2003'ten beri sosyal güvenlik sistemimizin içerisinde yer alan bir sistem. Temel mantığı şu aslında: İnsanlar buraya gelsin de 2-3 yıl sonra paralarını katlayarak çıksınlar değil, veyahut da işte bir hisse senedi alın, bir yatırım fonu alın da ondan kar edin, ya da bir dolar, euro, altın alın da kar edin gibi bir temel mantıkla çalışmıyor. Yani bir yatırım mantığıyla çalışmıyor. Daha çok ileriki hayatımızda yer alacak bir emeklilik sistemini barındırıyor. Detaylarına gireceğiz. Bireysel dememizin sebebi şu: bu sisteme siz kendiniz gönüllü olarak giriyorsunuz, bireyselde. Otomatik katılımın ise farkı şu: genel olarak birbirine benzeyen bir sistem, en büyük farkı şu: bu sisteme siz kendiniz girmiyorsunuz otomatik katılımda. Yine mantık aynı, ama sisteme kendiniz girmiyorsunuz. Sisteme çalıştığınız iş yeriyle birlikte girmiş oluyorsunuz. İş yeriniz bu de kamuda olabilir, özel sektörde olabilir. Özel sektörde özellikle kurumsal şirketler çalışanlarını genellikle bu sisteme dahil ederler. Kamuda zaten genellikle dahil oluyorsunuz sisteme. İş yeriyle birlikte tüm personeller ortak görüyor. 500 çalışan varsa iş yeri anlaşıyor bir emeklilik şirketiyle, 500 çalışanın tamamını dahil ediyor. Tabii ki siz sistemi girdikten sonra çıkabiliyorsunuz, ama sisteme otomatik olarak dahil edilmiş oluyorsunuz. Aradaki fark bu. Yani bireysel sisteminde siz kendiniz gönüllü olarak istediğiniz şirketle anlaşıyorsunuz. Otomatik sistemde siz kendiniz istediğiniz şirketle anlaşmıyorsunuz. Sizin işvereniniz hangi şirketle anlaştıysa, hangi fonlardan yararlanacak şekilde, hangi plana sizi dahil ettiyse onlardan yararlanıyorsunuz. Yani orada belirleyici siz değilsiniz. Aradaki en büyük temel fark bu. Şimdi arkadaşlar, en büyük fark bu dedik. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar, sisteme katılımımız nasıl oluyor? Dediğim gibi otomatik sistemde zaten arkadaşlar bizi sisteme işveren dahil ediyor. Biz burada pek bir işlem yapmıyoruz. Biz sadece o iş yerinde çalışmaya başladığımızda hangi bankayla çalışıyorsak o banka üzerinden maaşımızdan kesintiler yapılmaya başlanıyor. Kendimiz yapmak istiyorsak ise emeklilik şirketlerinin, işte Anadolu Hayat, AgeSA gibi, yani bir sürü var da ben isimlerini örnek olsun diye veriyorum, reklam amaçlı değil. Bir sürü şirket var. Bu emeklilik şirketleriyle ilgili gerekli araştırmaları yaptıktan sonra hangi şirkette çalışmak istiyorsanız o şirketlerin anlaşmalı olduğu banka veya aracı kurumlarla görüşmeniz gerekiyor. Örneklendirmek istiyorum. Diyelim ki Anadolu Hayat Emeklilikle ilgili bir bireysel sözleşmesi yapmak istiyorsunuz. O zaman İş Bankası'na müracaat ediyorsunuz. İş Bankası sizin sisteme girişinizi yapıyor. Zaten İş Bankası Anadolu Hayat'ta çalıştığı için siz de doğal olarak Anadolu Hayat'la çalışmış oluyorsunuz. Dolayısıyla bu sisteme kendiniz müracaat ediyorsunuz ve bankalar aracılığıyla müracaat etmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Sisteme katılımınız ilk katkı payı ödemenizle birlikte başlıyor. Bu bireyselde de böyle, otomatikte de böyle. Yani siz sözleşmeyi imzaladığınız an değil, ilk katkı payınızı ödediğiniz an başlıyorsunuz. Aylık 1.000 lira ödeme yapacaksınız farz edelim. İlk 1.000 lirayı ödediğinizde sisteme resmi olarak girmiş sayılıyorsunuz. Hatta mesela kamuda işe başlayanlara çoğunlukla şunu derler. Mesela arkadaşlarımız bazen soruyor işte iş yerindeki temsilcilere vesaire. Ya beni bu otomatik olarak bu sisteme dahil ettiniz ama ben nasıl çıkabilirim diye. Yeni başladıklarında şu cevabı alıyorlar genellikle. İlk maaşın yatsın sonra çıkarsın. Çünkü bunun sebebi şu. İlk maaş yatırınca otomatik olarak katkı payı kesiliyor. Katkı payı kesildiği için de sisteme otomatik olarak dahil edilmiş oluyorsunuz. Daha sonra çıkabiliyorsunuz. Eğer katkı payı ödenmediyse sisteme katılmış olduğunuz varsayılmadığı için doğal olarak çıkma imkanınız da oluşmuyor. Öyle söyleyebilirim. Dediğim gibi devlet katkısı da %30 arkadaşlar. Devlet katkısı daha önce %25'ti. Bu geçtiğimiz son 1-2 yıl içerisinde tam tarihini hatırlamıyorum. %30'a yükseltildi. Devletin buradaki asıl amacı zaten insanları teşvik etmek. Ama aynı zamanda uzun vadeli olarak insanlar sistemde kalsın istedikleri için bununla ilgili de çeşitli teşvikler var uzun vade için. Bunları da zamanla göreceğiz. Arkadaşlar bir yılda alabileceğimiz katkı payı tutarı en fazla yıllık brüt asgari ücretin %30'u kadar oluyor. Yıllık brüt asgari ücret derken neyi kastediyorum? Şimdi bizim biliyorsunuz 2025 yılı için geçerli asgari ücret 22.104 TL olarak açıklandı. 22.104 TL ama bu net asgari ücret. Bunun brütü 26.005 lira 50 kuruş. Yıllık brüt asgari ücret de 312.066 TL olarak geçiyor. Bunun en fazla %30'u kadar devlet katkısı alabiliyorsunuz 2025 yılı için. O da 93.612 lira 80 kuruş yapıyor. Bu yıl için alabileceğimiz maksimum devlet katkısı tutarı. Tabii ki herkes bu kadar almıyor zaten daha azını alıyor. Ama en fazla alabileceğimiz tutar bir yılda yıllık brüt asgari ücretin %30'unu geçemiyor. Bundan daha fazlasını alamıyorsunuz. Bunun için de yılda bir yıl içerisinde az önce bahsettiğim gibi 93 bin küsür lirayı alabilmeniz için de 312.066 TL para yatırmış olmanız gerekiyor. Bu yıl için söylüyorum bunu. Bu 2025 yılı için geçerli. Arkadaşlar sisteme giriş yaptığınızda ilk 2 ay hiçbir kesinti yapılmadan sistemden çıkabiliyorsunuz. İlk 2 ay. Bu 2 ayın olayı şu arkadaşlar. Özellikle otomatik sisteme girdiyseniz otomatik sistemde girişte tercih hakkı bize sunulmaz ama çıkarken biraz daha kolaylık olsun diye ilk 2 ay hiçbir kesinti yapılmadan çıkabiliyorsunuz. Bu bireysel sistemlere böyle otomatik sistemlere ilk 2 ay geçerli. Burada sadece tek bir kesinti yapılabilir. O kesinti de şu. Eğer bir fona girdiyseniz, bir fonla çalışmayı başarırsanız ve fonun değeri düştüyse o para kesilir. Onun dışında bir kesinti yapılmaz. Şimdi bireyselde dediğim gibi ilk 2 ay kesinti yapılmadan çıkıyorsunuz dedik. 2 ay geçtikten sonra çıkışta bazı bedeller ödememiz gerekiyor. Nedir bu? Eğer ilk 3 yıl çıktıysanız bir devlet katkısı hak ettiyseniz bile bu devlet katkısı size ödenmiyor arkadaşlar. İlk 3 yıl sadece yatırdığınız parayı alabiliyorsunuz çıkarken. Devlet katkısı alamıyorsunuz. 3 yıldan 6 yıla kadar olan süreçte yatırdığınız devlet katkısının %15'ini alabiliyorsunuz. 6 yıldan 10 yıla kadar olan süreçte %35'ini alabiliyorsunuz. 10 yıldan sonrasına ise %60'ını alabiliyorsunuz arkadaşlar. Eğer bireysel sistemde emekliliği hak ederseniz ki bireysel emeklilik sisteminde emekliliği hak etmek 56 yaşına gelmekle hak edilir. Aynı zamanda 10 yılı doldurmak lazım. Yani sistemde emekli olmak için 10 yıl sistemde kalmak ve 56 yaşını doldurmak gerekiyor. Bu şartları sağlarsanız devlet katkısının tamamını alabiliyorsunuz. Az önce söylemiştim hatırlarsanız. Devlet bu sistemde uzun süreli durmamızı teşvik etmek istiyor diye. Bu da onlardan birinin örneği aslında. Devamı da var. Şimdi sistemde dediğim gibi arkadaşlar emekli olmak için en az 10 yıl sistemde kalmak ve 56 yaşına gelmek lazım. O yüzden mesela 46 yaşında sisteme giren birisi 56 yaşında 10 yılı doldurduğu için emekli olabiliyor mesela. Ama 56 yaşını doldurmak emeklilik için de zorunluluk değil arkadaşlar. Siz emeklilik hakkını elde etmiş olsanız bile katkı payı yatırıp sisteme devam edebiliyorsunuz. Aynı şirkette veya farklı şirketlerde birden fazla sözleşmeniz varsa emeklilik hakkını elde etmeniz için sözleşmelerin bir tanesinde emeklilik hakkını elde ediyor olmanız yeterli arkadaşlar. Bu ne demek? Şu demek. Diyelim ki 40 yaşında bir sisteme girdiniz. 56 yaşında emekliye hak kazandınız. Ama siz 50 yaşında da farklı bir şirketten veya aynı şirketten bir sözleşme daha yapmıştınız. Siz 56 yaşında emekliliği hak ettiğiniz için ilk sözleşmenizden bu 6 yıllık bu sözleşmenizde de emekliliği hak edersiniz. Yani bu sözleşmelerde sadece bir tanesinin hak etmesi yeterli oluyor. Emekliliği hak kazandığınızda arkadaşlar burada şöyle bir durum var. Paranızı toplu olarak da alabiliyorsunuz, programda ödeme olarak da alabiliyorsunuz. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. 56 yaşına geldiniz, emekliliği hak ettiniz. Sistemde 1 milyon lira paranız birikti. Siz isterseniz bu 1 milyon liralık parayı toplu olarak da alabilirsiniz. Farklı bir sosyal güvenlik dememizin sebebi de aslında burada devreye giriyor. İkinci bir seçenek de bir programlı ödemeye tabi tutabilirsiniz. Diyelim ki aylık 15 bin lira emekli maaşınız var. Kendiniz bir program yapıyorsunuz. 1 milyon lira 1 milyon lira birikiminiz vardı. Onu da aylık 10 bin lira şeklinde size emekli maaşı gibi ödenmesini de sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Emekli olduğunuzda. Tabii arkadaşlar şuna değinmek gerekiyor. Bu para TL olarak bu sistemde kalırsa herkesin aklında bu var. Para olarak TL olarak bu sistemde kalırsa arkadaşlar para genellikle eriyor. Zaten bireyseli en büyük dezavantajı konuma getirdiği söylenen konu da burası. Hani şunu diyorlar, param TL'de kalırsa bu para erir. O zaman bunun hiçbir anlamı kalmaz. Aslında böyle değil arkadaşlar. Evet, paranız TL'de kalırsa para erir. Bu kısım doğru. Ama bireyselin avantajı da şu zaten. Siz anlaşmalı olunan hangi şirketle çalışıyorsanız o şirketin anlaşmalı olduğu veya kendi yönettiği fonlar üzerinden işlem yapabiliyorsunuz. Bu fon dağılımlarını kendiniz belirleyebiliyorsunuz. Bunu yılda 12 defaya kadar değiştirme hakkınız var. Dahil olduğunuz emeklilik planında yılda 4 defaya kadar değiştirme hakkınız var. Bu haklardan yararlanarak çeşitli fonlara katılabilirsiniz. Bir altın fonuna paranızı yatırabilirsiniz mesela. Bu durumda şirket paranızı sizin seçtiğiniz fonda değerlendirir. Sadece devlet katkısını kendi yatırdığı fonda değerlendirir. Bu da şu anlama gelir. Yatırdığınız parayı eğer fonunuz kazançlı bir fonsa değerini korumasını sağlayabilirsiniz. Yani TL olarak kaldığı için erir derdini çekmenize gerek olmaz. Bununla ilgili eğitimin en sonunda size kendi yaptığım bir hesaplamadan da bahsedeceğim çok kısa bir şekilde. Onu da söylemiş olayım. Arkadaşlar sistemden ayrıldığınızda bir stopaj kesintisi yapılıyor. Bunun oranları var. Şöyle anlatayım. Eğer sistemden emekli olursanız, yani 10 yıl sistemde kalıp üzerine bir de 56 yaşını doldurmuş olarak emekliliği hak ederek sistemden ayrılırsanız %5 stopaj kesintisi var arkadaşlar. Birikiminiz üzerinden %5 bir stopaj kesintisi yapılıyor. Eğer sisteme 10 yıl katkı payı ödemişseniz ama 56 yaşını doldurmadan sistemden ayrıldıysanız o zaman %10 kesinti yapıyorlar. Sistemde 10 yıldan daha az bir süreyle kalıp ardından ayrılmaya karar verdiyseniz, diyelim ki 3 yıl sonra ayrılmaya karar verdiniz. O zaman da %15 stopaj kesintisi yapıyor. Yatırdığınız katkı payı üzerinden arkadaşlar. Burada önemli olan detay şu. Fon getirilerinden kesinti yapılmaz. Fon getirilerinden sadece fon yöneticisi, portföy yöneticisi kesinti yapabilir. Bunu da girmiş olduğunuz fonla ilgili detayları inceleyerek öğrenebilirsiniz ancak. O yüzden bu her fon için değişkenlik gösteriyor ve her şirket için de değişkenlik gösteriyor. Ama bu birikimle bu yatırdığınız katkı payı üzerinden yapılır bu kesintiler, stopajlar vesaire. Onu söylemiş olayım. Bu da az önce ifade ettiğim işte devletin bu sistemde uzun süreli kalmamızı destekliyor teorisini destekleyen bir ibare arkadaşlar. Arkadaşlar bazı kesintiler yapılabiliyor demiştim. O kesintilerden birisi giriş aidatı. Bu giriş aidatı herkesten alınmıyor arkadaşlar. Sadece daha önce bir şirketten ayrıldıysanız ve başka bir şirketle emeklilik sözleşmesi yaptıysanız ikinci yaptığınız sözleşmede sizden giriş aidatı alınır. Bunun dışında yürürlükte eğer otomatik bir sisteme dahil edildiyseniz arkadaşlar hani şunu diyebilirsiniz ben otomatik bir sisteme dahil edildim benden ikinci sözleşmede kesinti yapılır mı? Bu da şirketle alakalı otomatik sistemde varsanız ve yeni bir sözleşmeyi de kendiniz yapıyorsanız girdiğiniz şirket sizden giriş aidatı talep edebilir, etmeyebilir. Giriş şehadet, bu şekilde talep edilen giriş şehadetler genellikle peşinen alınır. Ama bunun dışında siz sisteme ilk defa giriyorsanız ertelenmiş giriş aidatı diye bir kavram var. Bu nedir? Bu giriş aidatı 5 yıl süreyle ertelenir. Sistemde 5 yıldan fazla kalırsanız sizden giriş aidatı alınmaz. Ha 5 yıl geçmeden 3 yıl doldurduktan sonra sistemden ayrılmaya karar verirseniz o zaman da 3 yılda 5 yıl arasındaki sürede kalan miktar ne kadarsa o para birikiminizden yani katkı payı birikimlerinizden tahsil edilir. Dolayısıyla 5 yılı doldurduğunuzda ertelenmiş giriş aidatını da ödemezsiniz. Onun dışında bir de yönetim gider kesintimiz var arkadaşlar. O da şöyle. Yönetim gider kesintisi arkadaşlar yine ilk 5 yılı kapsayan bir şey. 5 yıldan sonra kesinti yapılmaz. Ve o da yıllık asgari brüt asgari ücretin %8,5'undan fazla olamıyor. Yıllık brüt asgari ücretin %8,5'undan fazla olamıyor arkadaşlar. Ve bu da dediğim gibi hani %8,5'u da olmak zorunda değil. Daha azı da olabiliyor. Ama üst sınır %8,5. Brüt asgari ücretin yıllık. Bu da ilk 5 yılı kapsıyor arkadaşlar. 5 yıldan sonra bunda da kesinti yapılmıyor. Ve az önce demiş olduğum gibi devlet sisteminde uzun süre kalmamızı destekliyor, teorisini destekleyen bir nokta daha aslında baktığınızda. Bunun dışında arkadaşlar fon dağılımı değişikliği ile ilgili konuşalım arkadaşlar. Şimdi az önce söylemiştim hatırlarsınız. Yılda 12 defaya kadar fon dağılımında değişiklik yapabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bu fon dağılımı değişikliği şunu ifade ediyor. İşte altın fonu vardır mesela. İşte bir hisse senedi fonu vardır. Şunu yapabilirsiniz. %100'ünü altın yapabilirsiniz. %50'sini altın, %50'sini hisse senedi yapabilirsiniz. Veyahut da %50'sini hisse senedi, %50'sini döviz yapabilirsiniz veya bunu daha farklı şekilde paylaştırabilirsiniz. Bu paylaşımları yapmak sizin elinizde. Ama bunu da yılda 12 defaya kadar yapabiliyorsunuz. Değişiklik talebinizi şirkete ilettiğinizde şirket bunu 10 iş günü içerisinde işleme almak durumunda arkadaşlar. Emeklilik planı ile ilgili arkadaşlar bir yılda ortalama 4, en fazla 4 kez değiştirilebiliyor. Bu da emeklilik planını neyi kastediyor? Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Emeklilik planı da şunu kastediyor. Mesela emeklilik şirketlerinin farklı farklı planları var. İşte birisi gençlere yönelik oluyor. Birisi başka birine yönelik oluyor. Bunların da farklı fırsatları oluyor. Bu da her emeklilik şirketine göre değişiyor arkadaşlar. Burada yapılabilecek değişiklikleri de yılda 4 kez değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun dışında arkadaşlar şunu ifade edeyim. Eğer siz otomatik katılıma dahil edildiyseniz bu fon değişikliklerini siz yapamıyorsunuz arkadaşlar ya da bu plan değişikliklerini siz yapamıyorsunuz. Bunu da size işveren kurum yapabiliyor arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Bir emeklilik şirketinden başka bir emeklilik şirketine birikimlerinizi aktarabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun iki şartı var. Birincisi şu. Diyelim ki örneklendirerek anlatayım. Anadolu Hayat'tan Türkiye Hayat'a aktarım yapmak istiyorsunuz diyelim. Bir kere Anadolu Hayat'ta ana hesabınız ve aktarım yapacağınız hesap Türkiye Hayat. Dolayısıyla Anadolu Hayat'tan en az 2 yıl o parayı tutmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu şart. 2 yıldan sonra bu parayı aktarıyorsunuz ve oradan devam edebiliyorsunuz. Ama daha sonra tekrardan farklı bir emeklilik şirketine aktarmanız için de en az 1 yıl o şirkette durmanız gerekiyor. Orada da böyle bir şart var. Bu şekilde transferlerinizi anlaşmalı olduğunuz şirkete ilettiğinizde onlar gerekli işlemleri yapıyorlar arkadaşlar. Şimdi katkı payının değiştirilmesi ve ödemeye ara verme. Ödeme dönemi içerisinde arkadaşlar bir kere aylık ödüyorsunuz zaten bunu ve o vade içerisinde ödemiş olmanız gerekiyor. Bu ödemeleri yaparken belli bir süre ödemeye ara verebiliyorsunuz. Eğer vadesinde ödemediyseniz arkadaşlar 3 ay içerisinde ödeme yapmazsanız ödemeye ara vermiş sayılıyorsunuz otomatik olarak. Siz talep etmiş olmasanız bile. Emekliye hak kazanması ve birikimlerin ödenmesi kısmına bakacağız. Sisteme dahil olduğunuzda en az 10 yıl sistemde bulunacaksınız. 56 yaşını dolduracaksınız. Bu iki şartı sağlıyorsanız arkadaşlar emekliye hak ediyorsunuz. Az önce de ifade ettiğim gibi bu parayı toplu olarak da alabilirsiniz. Hani kimisi der ki ben toplu para olarak alayım der. O da benim işime yarar der. Kimisi der ki ya zaten emeklilik maaşları düşük. Ben bunu ikinci bir emeklilik maaşı olarak düşüneyim der. Bu tamamen size kalmış bir şey. Ama emeklilik hakkını elde ettiğinizde bu talebiniz neyse bunu emeklilik şirketine iletiyorsunuz. Burada şöyle bir durum var arkadaşlar. Diyelim ki birikiminiz 1 milyon lira olarak farz ediyoruz yine. Siz aylık maaşı seçtiniz ve size aylık maaş olarak ödemeniz yapılıyor. Bu ödemeler yapılırken arkadaşlar geri kalan paranız yine seçmiş olduğunuz fonlarda değerlenmeye devam ediyor. Bu daha fazla paraya da sebebiyet verebilir. Fonunuz düşerse daha az paraya da sebebiyet verebilir. Dolayısıyla paranız fonlarda değerlenmeye devam ediyor. Aynı zamanda parayı toplu olarak alma hakkınız da saklı. Onu da söyleyeyim. Yani mesela 1 milyon lira birikimimiz var. Biz aylık 10 bin lira maaşı olacak şekilde işte diyelim ki 20 ay ödeme aldık toplam 200 bin lira. Geriye kaldı 800 bin lira. Ya ben 20 ay boyunca maaş aldım ama geriye kalan 800 bin liramı toplu olarak alıp bu olayı kapatmak istiyorum da diyebiliyorsunuz. Bu hakkınız da saklı. Aynı şekilde 1 milyon lira paranız kaldı. Sisteme ilk başta emekliliğinizi belirtirken, ödeme programını belirtirken paranızın 500 bin lirasını toplu alıp 500 bin lirasını da maaş olarak ödenecek şekilde de ayarlayabiliyorsunuz. Yani bu ayarlamalar tamamen size ait. Bu haklarınız da saklı. Onu da söylemiş olalım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir detay var. Eğer emeklilik şirketinde sözleşmesi olan kişi vefat ederse birikimlerin ve katkı paylarının tamamı mirasçılarına ödeniyor arkadaşlar. Bir kesinti yapılmadan. Onu da söylemiş olalım. Şimdi arkadaşlar eğer bir nafaka borcunuz varsa veya diğer borçlarınız varsa bireysel emeklilik sisteminde biriken paralarımız haciz edilebiliyor. Onu söyleyeyim. Ama burada şu var. Devlet katkısı haciz edilemiyor. Aynı zamanda yatırım fonu getirileri de haciz edilemiyor. Sadece kendi yatırdığımız katkı payı haciz ediliyor. Şöyle örneklendireyim. 100 bin lira katkı payı biriktirdiniz. Sizin 30 bin lira da devlet katkısı ödemeniz var. Aynı zamanda diyelim ki fonlardan da 50 bin lira getiri sağladınız. Şimdi bu eğer hacize konu bir durum varsa bu 100 bin lira haciz edilebiliyor. Ama 30 bin liralık devlet katkısı veya 50 bin liralık fon birikiminiz hacize konu olamıyor arkadaşlar. Sadece ana birikim haciz ediliyor. Şimdi konuyu özetle bu şekilde toparlayabilirim. Son olarak şunu söyleyeyim arkadaşlar. Son iki söyleyeceğim bir şey var hatta. Şimdi biz sistemden çıkmak istediğimizde dediğim gibi devlet katkısı mesela 3 yıla %15 dedik. 6 yıl 10 yıl arasına %35 dedik. 10 yılda fazlasına %60 dedik. Şimdi burada birikimlerimizin tamamını alıyoruz. Devlet katkısının diyelim ki 12 yıl sistemde kaldık. Devlet katkısının %60'ını alıyoruz. Birikimlerimizden oluşan fon getirilerini de tamamını alıyoruz. Ve devlet katkısı ödemelerimizden kaynaklanan fon getirilerini de %60'ını alıyoruz. Yani bu %60 sadece devlet katkısı ve devlet katkısının fon getirilerini kapsıyor. Siz birikimlerinizden bir fon getirisi elde ettiyseniz hem birikimleriniz hem fon getirileriniz güvende. Sadece stopajınız kesiliyor. %10 kesilir mesela 12 yıl kalırsanız. %10 kesilir. Bu durumda devlet katkısı tutarlarından da ilgili kesintiler yapılır ama kendi birikimleriniz ve fon getirileriniz üzerinden başkaca bir kesinti yapılmaz. Ha bir de şunu ilave edeyim. Ben bir hesaplama yaptığımdan bahsetmiştim. Şimdi hep şu söyleniyor dediğim gibi. TL'de kalırsak paramız erir. Bu doğru bir bilgi. Zaten bireyselden insanların kaçmasının en büyük sebeplerinden biri de bu. Ben geçen bir arkadaşla konuştum. Ne yapıyorsun diye. Adam bir yıl sistemde durmuş çıkmış. Bir yılda para da biriktiremez. Az önce bahsettiğimiz gibi birçok kesinti de ilk 5 yılda yapılıyor zaten. Ayrıca devlet katkısında hiçbir tutarını alamıyorsunuz ilk 3 yılda. Bunlara baktığınızda birinci yıl doldurup çıktığınızda hiçbir şey elde edemiyorsunuz. Elinizdeki para da gidiyor hatta. TL'de kalırsanız zaten para eriyor. Dolayısıyla erken çıkmak sistemden bir avantaj değil. Mümkün mertebe uzun vadeli düşünmek lazım bu sistemde avantajlı olmak için. Kesintilerin de azalması için. Şimdi ben bir hesaplama yapmıştım. O hesaplamayı size paylaşayım. Ben kendim girmiş olduğum emeklilik sistemindeki getirilerinden bahsedeceğim size. Yüzdesel olarak. Şimdi arkadaşlar ben Ekim 2021'de 19 Ekim 2021'de ilk ödemem yapıldı benim. Katılım Hayat Emeklilik şirketinde yapmıştım ödememi. Ve şöyle söyleyeyim, benimki altın fonu. Ama tabii bunu çeşitlendirebiliyorsunuz. Benim girmiş olduğum altın fonunda paranın en az %80'i altında değerlendirilecek. Geri kalan %20'si, en az %80 diyorum, daha fazlası da olabilir tabii ki. En az yani en fazla %20'lik kısmı da diğer değerli metallerde değerlendirilecek şekilde yazmışlar fona. Şimdi bu fonun bana getirisini size açıklamak istiyorum. Fonun o günkü değeri 0,05 TL. Yani 5 kuruş gibi, 5 kuruş diyebiliriz öyle. Şu anki değeri 33 kuruş. Kendi değerinin üzerine 6 kattan biraz daha fazla, 6,5 kat getiri el sağlamış. Ve o gün gram altın 534 liraydı. Bugün de 2.962 küsur lira. Küsuratları ortadan çıkartırsak 500'e 3.000 diyelim biz düz. Böyle bakarsak da yaklaşık bir 5,5-6 katta bir gram altının getirisi var aslında. Benim girmiş olduğum fon gram altında hemen hemen aynı gidiyor ve hatta bir tık da önde gidiyor gibi bir şey. Bunu niye söyledim? Şu yüzden söyledim. Paramızı fonlarda, hangi fon olduğu önemli değil. Yani bu fonları araştırmanız gerekiyor. Hangisi daha değerli, hangisi daha sağlıklı, hangisi daha az riskli, beklentiniz neyse onların araştırmasını siz yapacaksınız. Ama o araştırmaları yaptıktan sonra benim param altınla aynı şekilde değerlenmiş. TL bazında da değerini kaybetmemiş oluyor böylelikle. Daha fazla getiri veren fonlar da var tabii ki. Ben altını biraz da garanti gördüğüm için öyle yaptım. Kendi adıma söylüyorum. Bu da kendi hayatımdan bir örnek. Yani o günkü paramla bugünkü param birbirinin değerini korumuş oluyor aslında. Öyle de söyleyebiliriz. Bu yüzden benim bugünkü enflasyona göre altın bazında bakarsak bir kaybım olmamış oluyor arkadaşlar. Ben bu şekilde aktaracaklarımı toparlamış olayım. Eğer konuyla ilgili sorular varsa alabilirim. Bugün hem sistemin genel akışından bahsettik, hem kendi hayatımdan bir örnek verdim. Bu şekilde konuyu toparlamış oldum. Sürçülisan ettiysem affola diyeyim. Eğer bir soru varsa alabilirim. Bilgim ölçüsünde onları da cevaplandırmaya hazırım. İnşallah eksik bıraktığımız bir yerde olmam.
Ben bir şey soracağım sana da şimdi Cuma. Öncelikle ağzına sağlık, gayet iyiydi. Bu bireysel emeklilik sisteminde şöyle bir şey de var. Eminim denk gelmişsiniz işte sosyal medyada. Ya fark etmeden işte e-devlette paranız birikmiş olabilir falan diye bazen illaki denk geliyoruz ya bu videolara. Otomatik sisteme işverenler işçiyi habersiz dahil edebiliyor mu? Yani hiç işçinin haberi olmadan ya bir anda dahil olabiliyor mu? Hani bunu yıllar sonra işte hani abinin burada param varmış deyip de ya mutlaka denk gelmişsindir buna benzer bir iki videoya. Var mı peki böyle bir şey? Yani işveren bunu
Şöyle,
yapabiliyor mu habersiz otomatik olarak?
habersizden kasıt şu: zaten siz o iş yerinde işe başladıysanız ve o iş yerinin bir emeklilik şirketiyle anlaşması varsa size fikriniz sorulmaz. Sizi direkt dahil ederler. Dolayısıyla size eğer bilgi de vermedilerse biz sizi dahil ettik diye, çünkü bazen vermeye de biliyorlar. Yani çoğu arkadaşım, mesela ben kamuda çalışan arkadaşlarımdan örnek vereyim. Benim çoğu arkadaşım maaş bordrosunda görüyor BES kesintisi yapıldığını. Eğer siz bordronuzu inceleme fırsatı da bulamadıysanız, size de bilgi verilmediyse sisteme dahil edilmiş olabilir ve bunu fark etmemiş olabilirsiniz. Çünkü sizden sisteme katılmak istiyor musunuz diye bir onay, bir imza, bir şey almıyorlar. O iş yerinin o şirkette anlaşması olduğu için direkt dahil oluyorsunuz aslında. Bunu iyi gözlemlemek lazım. İyi sorgulamak, iyi dikkatli olmak lazım. Özellikle maaş bordronuzu inceleyebiliyorsanız direkt bordronuza bakarsanız görürsünüz şu kadar BES kesintisi yapılmıştır diye. Çünkü kesintiler de yazar orada. Ha, onu bir iyi bakmak lazım. Çünkü sizden habersiz dahil edilme olayı var.
Cuma var mı senin ekleyeceğin başka bir şey? Varsa alalım tekrardan.
Benim ekleyeceğim senin son sorduğun soru dışında başka da bir şey yok aslında. Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
Valla ağzına sağlık. Asıl bir teşekkür ederiz sana. Arkadaşlar erişebilir finansal özgürlük eğitiminin 6. oturumunun sonuna geldik. Haftaya görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.